Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Yine değil aslında ilk bölümüyle değil mi?
Evet.
Oto gündemin ilk bölümüyle karşınızdayız. Tabii Barış'ı daha çok otomobil incelemelerinden ve tabii ki sitedeki bir ton yazısından biliyorsunuz, makalesinden biliyorsunuz, incelemesinden biliyorsunuz. Ne var ne yok Barış, iyisin.
İyi abi, çok şükür, seni
Nasıl
sormam.
görüyorsun otomotiv sektörünü şu an?
Vallahi biraz durgunluk var, özellikle Türkiye pazarında. İşte araç bulma sıkıntıları devam ediyor. Maalesef en büyük dertlerden biri. Tabii en büyük dert fiyatlar da.
Tabii.
Artık
Fiyatla
onu
ilgili bu arada
geçtik.
geçenlerde Carvac'ın CEO'su ile burada bir video çektik. İkinci el fiyatlarında artış sürecek mi sorusunun sorduk.
Evet.
Cevabını o videoda izleyebilecekler. Ama bugün biz bundan böyle her hafta yapacağımız bu Oto Gündem programında beraber haftanın haberlerini konuşacağız.
Evet.
Ve öne çıkan bazı meseleleri konuşacağız. Tabii ki buradaki hedef aslında ilginç haberleri, otomotivle ilgili ilginç haberleri taze taze verebilmek. Tabii ki
Evet.
haftalık olacağı için mutlaka bir kayıp olacaktır ama yine de keyifli bir içerik çıkacağını ümit ediyorum.
Ben de.
Hemen de aslında ne dersin, TOG'la başlayalım.
Hemen başlayalım. Zaten şimdi bu 2023'ün ilk çeyreğinin Türkiye pazarını en çok ilgilendiren konularından biri TOGG. Neden? İşte
Evet.
tanıtıldığından bu yana 2023'ün ilk çeyreğinde satışa sunulacak, ön siparişler
Evet.
açılacak, ön siparişler nasıl olacak, bir sürü mevzu
Yok
var.
Türkiye'de üretildi, üretilmedi, yok dışarıdan geldi, yok tasarımını oradan aldı. Çok gerçekten şeyli böyle
Evet.
siyasi bir malzeme haline dönüştüğü için şeyde yani her
Maalesef.
iki tarafta bunu yani şey dedim bir taraf için değil her iki tarafta birbirine bunu saldırmak için de veya övünmek için de kullanınca maalesef böyle çok tartışmaya neden oldu.
Evet, o açıdan biraz kötü oldu.
Evet ama biz onu bırakıyoruz kenara. Biz gerçekten otomotive fabrikayı da gezdik. İşte arabayı da gördük. O yüzden biz direkt olarak otomobilin kendisine, hatta ona otomobil de demiyoruz, akıllı cihazın
Evet,
kendisine
akıllı cihaz.
evet ona odaklanıyoruz. Evet. Ne
Aynen
var
öyle abi.
şimdi? Olan biten yeni bir şeyler var bu konuyla ilgili.
Şimdi abi şöyle, bu normal seri üretim araçlar satışa sunulmadan önce TOGG şöyle bir açıklama yaptı. 2023 adet Cumhuriyet'in 100. yılına özel seri, yani 2023 tane TOGG C-SUV böyle özel seri olarak teslim edilecek ve bunların ön sipariş hakkını da NFT açık arttırmasıyla yapacaklar. Yani aslında şimdi ben TOGG'un böyle bayilerden şundan bundan ziyade online satışa sunulmasını zaten bekliyordum. Şimdi
Tabii
otomotiv
söylemişti zaten.
moda bu yönde gelişiyor
Doğru.
ama onlar daha farklı bir yöntem izledi. NFT'ler girdi işin içine.
Evet.
Ondan sonra dediler ki TrueMore uygulaması yayınladılar, biliyorsun. Mobil
Binlerce kez
uygulama.
indirilmiş bu arada. Gayet
Aynen
iyi. Ben
öyle.
de indirdim, hesap açtım, baktım, denedim.
Oradan işte normal ön sipariş hakkı da işte yarışmalar düzenleyeceğiz dediler. Baya değişik bir deneyim olacak
Evet.
yani ön sipariş
Deneyim
açısından.
bak çok doğru. Ya yani bir deneyimle beraber geliyor aslında. Çok doğru söyledin. NFT de bunlardan bir tanesi.
Evet.
NFT ki bu arada fabrikada hemen üst kısmında dünyanın en büyük işte NFT'den uyarlanmış bir posteri de var. Yani postere dönüştürülmüş ve yapılmış bir uygulaması da var. Sanata çok önem veriyor TOG diyelim. Ve NFT'yi de bu işin içine böyle aktif bir şekilde sokması çok başarılı. Bu nasıl olacak? Yani işte kullanıcılar TrueMore'dan girecek ve bu NFT'ye verdikleri şeylerle, tekliflerle aslında buraya katılma ve sıra alma hakkı kazanacaklar.
Evet.
2023 tanesinden bir tanesi. Bu aslında bu araçta anladığım kadarıyla özel olacak herhalde.
Özel olacak, şöyle özel olacak. Şimdi hani başından söyleyeyim, bu NFT açık arttırması olayı 5 Şubat'ta başlayıp 15 Şubat'a kadar sürecekmiş.
Bir şey de kalmadı.
Yaptıkları açıklamaya göre. Yani bayağı detay açıkladılar bu konuyla alakalı. 5 Şubat'ta başlayacak TrueMore uygulaması üzerinden. İşte ön sipariş hakkı kazanmak isteyen kullanıcılar buradan NFT'lere teklif verecek bu süre boyunca. Yani süreç sonunda aslında bildiğimiz açık arttırmalar gibi, süreç sonunda en yüksek teklifi veren kişi o NFT'nin sahibi olacak. Şöyle bir detay da var. Yani NFT'ye teklif vermek yerine doğrudan satın al butonuyla, hiç açık arttırmayla uğraşmadan satın
Direkt al.
alabiliyorsunuz.
Çok iyi.
Bu da size ne kazandırıyor? Üretilecek 2023 adet özel seride işte ön sipariş kazanma hakkı, yani ön sipariş verme hakkı ve ön siparişinizin sırasını belirleme hakkı
Aa, çok iyi.
sağlıyor. Tabii, çünkü bu 2023 adet arabanın bir sırası olacak. Yani hepsinin bu seri numarası olacak. Ben mesela 1000 numaralı işte
Evet, onu
NFT'yi
istiyor.
aldım.
Evet.
Ben 1000
Bir numarayı
numaralı,
mesela isteyen olacak.
tabii
Tabii.
mutlaka mutlaka.
Doğru. Açık arttırma bu anlamda aslında iyi yani çıkan ilk 001 diye olunca haliyle daha bir kıymetli olacaktır. Yani fabrikadan çıkan. Zaman zaman bunu işte böyle çok özel otomobillerde zaten görüyoruz. Yani işte fabrikadan çıkan şunun şu işte bilmem kaçıncı araba falan diye yazınca ayrı bir durum oluyordu. Şimdi o dijital varlıkla beraber birleştirilmesi hani o gerçekten akıllı cihaz konseptine daha yakın bir hale sokuyor anlaşılan.
Evet. Evet. Zaten başından beri söylüyorlar biz bir otomotiv şirketi, otomobil şirketi evet. değiliz. Biz teknoloji şirketiyiz diyorlar. Yani normal otomobil fuarlarına katılmıyorlar. CES'e katılıyorlar. CES biliyorsun tüketici elektronik fuarı.
Evet.
Yani başından beri böyle değişik yollar izliyorlar. Bakalım yani.
Evet, göreceğiz. Yani ne kadar başarılı olacak, nasıl yansıyacak. Evet.
Bu arada NFT'ler nadirliğine göre değişecekmiş. Hı-hı. Yani en nadirler küçük numaralı NFT'ler olacakmış.
Ha böylece.
Tabii bunların büyük ihtimalle fiyatı da artık buna Tabii. göre değişir. Ne diyor burada mesela? 1000 ve 2023 arası normal NFT'ler. Bu arada bu Çok NFT'ler iyi. Avax'la.
Evet, Avax'la anlaşmalıyız zaten.
Evet.
Avalanche platformuyla anlaşmışlardı. Hı hı. Amerika'daki o işbirliği yapılmıştı. Evet, dediğin gibi 1000-2023 arası NFT'ler 10 Avax.
Anladığım kadarıyla daha küçükler daha nadir oluyor. Yani, mesela 1 ile 100 arası en evet. nadir NFT'ler olacakmış ve 30 Avax'tan
açık artma var. Yani bu arada 30 Avax'tan çok daha yukarıda olur. Yani zaten
tabii,
hedef açık
artma
başlangıcı. Tabii 0-100 arası çok büyük ihtimalle işte fabrikadan çıkan ilk 100 araç için olacak.
Tabii ki evet.
O yüzden
evet.
de hale daha da pahalı bir şekilde gelecek. Tabii mesele burada o açık artma nereye varacağını onu beraber göreceğiz. Yani Aynen. buna böyle bir kıymet ekstra bir kıymet yüklemek çok akıllıca doğrusu. Umarım sadece Türkiye'den değil tabii Türkiye'den yeterince ilgi olacağına eminim ben. Ama umarım yurt dışından da işte otomobil koleksiyoncularının dikkatini çekebilecek akıllı bir iş olarak görüyorum bunu. Umarım hani böyle olur. İkisini birleştiren, dijitalle gelenekseli birleştiren bir çıktı olarak düşünürsek sevindirici.
Bence çok farklı bir deneyim. Yani NFT'ler giriyor işin içine, Avax giriyor, onunla satın alıyorsun falan. Gerçekten şimdiye
yani
kadar çok
oluyoruz?
Alışık olmadığımız bir.
Evet. Çok doğru. Evet. Böyle bakınca da 5 Şubat'ı heyecanla bekliyoruz. Aslında bir o tabii 5 Şubat'tan 15 Şubat'a kadar 10 Şubat'a kadar mı sürecek?
15 Şubat'a,
15 Şubat'a kadar. 10 günlük bir süreç. Hani diyecektim sadece bir gün olsaydı biz de bir yayın yapardık o gün ama evet. 15 gün 10 gün kadar burada duramayız yani. Ona ona bir şey diyemedim. Peki.
Hemen şunu da belirteyim.
Lütfen.
Koleksiyon değeri olan bu 2023 adet özel seri araçlar 160 kilowatt yani 218 beygirlik bu tek motor arkada tek motoru Hı. olan versiyonlar olacakmış ve 510 kilometre menzil sunacakmış ve sadece Anadolu ve Gemlik renkleri satın alabilecekmiş.
Tamam.
Neydi Anadolu? Kırmızıydı.
Bu galiba evet, doğru. Güzel Gemlik'te, bir renkti. Gemlik'te şey miydi? Yeşilimsi miydi acaba?
Evet Gemlik Değil yeşili evet. mavi evet, tarzında sanki, böyle. Evet. Hatta en beğenilen renklerden biriydi o.
Çok iyi. Demek ki bu da zaten daha önce hangi rengi beğendiğiniz çalışması da yapmışlardı. Büyük ihtimalle ona göre seçim yapıp
evet,
oradan devam etmişlerdir diye tahmin ediyorum. Süper. Bir diğer Türkiye'yi ilgilendiren gelişme nedir?
Bir diğer şu anda gündemde olan konulardan biri
evet,
Chery.
Senin de incelediğin videoyu birçok kişinin izlediği Türkiye'deki ilk incelemeydi zannediyorum. Direkt
lansmanda,
hemen yerinde, lansmanda yerinde hiç evet. böyle daha arabayı oynatmadan ön inceleme videosuydu. Çok iyiydi. Oradan da hala çok istek de geliyor. Hala çok soru da geliyor. Biz de hatta o soruların bazılarını ilettik. Nedir bugünkü konumuz peki? Haberimiz ne o zaman?
Bugünkü konumuz Chery şimdiye kadar birçok kez konuşuldu. Aylardır konuşuluyor hatta Türkiye pazarına geri dönecek işte satışlara başlayacak falan. Şimdi en somut adımlardan biri atıldı ve hani Türkiye'de satılacak otomobillerin ilk sevkiyatı yapıldı. Yanlış hatırlamıyorsam 4000 araçlık
Çok
böyle
iyi.
Hani gemiye yüklendi ve hatta bunu törenle yapmışlar yani ilk sevkiyat olduğu için bayağı böyle bir anlamlı tören düzenlemişler.
4000 araç da bu arada iyi yani. Düşünüyorum hani ilk
evet.
sefer için gayet iyi görünüyor.
Ya bir de şimdi Çin'den Türkiye'ye ya da işte diğer pazarlara olan otomobillerin sevkiyatında da sıkıntılar var. Hatta Avrupa'dan da var.
Tabii.
Çin'de ne problem var? Gemi, navlun problemi var. Gemi
evet.
bulunamıyor. Hatta üreticiler bununla ilgili kendileri araç taşıyabilmek için gemi siparişi veriyorlar. Hani o derece büyük sıkıntılar var. Avrupa'da da şoför bulunamıyor. Oradan da buraya mesela tırlarla geliyor ya.
Evet ya bir de o var.
Şoför sıkıntısı.
Ya Türkiye'de de şoför sıkıntısı var bu arada. İki tane ayrı servis şirketinin sürücü şeyi ilanını gördüm. Yani televizyonda gördüm. Haberlere düşüyor artık. Yani diyor ki arıyoruz bulamıyoruz. 4000 kişi alacağız diyor. Al bayrak bir tanesi. Al bayrak hatta çıktı televizyonda çok güzel keyifli de birisi biliyorsun. Ya bulamıyoruz diyor yani. İyi de para veriyoruz diyor ama yok diyor. Ya diyor sabah çıkacak diyor servisi bırakacak. Sonra akşam gidecek bir daha bırakacak. Başka da işi yok diyor ama bulamıyoruz diyor yani.
Lojistik tarafında ciddi
evet.
sıkıntılar var.
Otonom yani. İhtiyacımız büyük. Yani, evet, yani kendi kendine kullanacak. Bu iş başka türlü olmayacak anlaşılan.
İleride mutlaka bu işler otonoma dönecek ama yani bunun tabii daha çok yol var önümüzde.
O geçiş aşamasında olduğu için de böyle.
İçeriye dönecek olursak ilk gelen arabalar yani yetkililerin bize söylediğine göre bahar aylarında yani benim tahminim Nisan gibi satışa sunulmuş olur. Ne gelecek? Chery Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modelleri.
Yani tam da aslında anlattığımız tanıtılan modeller.
Evet, gelecek. Biz bunların tanıtımını yapmıştık zaten. Özellikle aynen öyle. İç ve dış tasarımını incelemiştik. YouTube kanalımızda bulabilir takipçilerimiz. Doğru.
Bir de lansman sonrası bir şeyde İstanbul Park'taki o yayınlandı mı onu bilemedim. O henüz sanki işlemde mi ki acaba?
Evet, o daha yayınlanmadı.
Tamam, evet. Bir de o var. Onu da lütfen bekleyin. O da gelecek.
Evet, küçük bir deneyim, sürüş deneyimi yapmıştık orada. Ya bu 3 model de daha önce bahsedilmişti ama ufak bir tekrar edelim. Bu 3 model de Chery'nin kendi benzinli, turbo benzinli 1.6 litre benzinli motoruyla gelecek. 197 beygir güç, 290 Nm tork üretiyor bu motor.
Evet.
Ve 7 ileri otomatik şanzıman hepsinde standart olacak. Yani tek tip aslında motor ve şanzıman.
Aynı motor tek tip,
tek tip.
Araç farklı.
Sadece sınıfları tasarımları farklı.
Aynen öyle. Güzeldi de gerçi. Yani o şey videosu da çıkarsa zannediyorum. Bu videonun da altına da ayrıca bağlayabiliriz zannediyorum onu. Hı. Yani şey olarak yorumlarda izlemek isteyenler veya videonun sonunda bir yerde çıkar. Belki yukarıda bir yeri koyarlar bilmiyorum. Öyle var ya sağa sola yazılıyor. Evet. Öyle bir şey de olabilir çıktığında. Böylece o da görür. Çünkü tam olarak arabanın için dışında en azından orada kullanım deneyimini kısa da olsa en azından aktardığımız videoda var. O da yolda. Bu arada bununla ilgili olarak birçok kişi bize özelden de genelden de ulaşarak ya biz de bu satış işine girmek istiyoruz, biz de vay olmak istiyoruz tarzında iletişime geçtiler. Ama maalesef şu an onlara biz bunu Türkiye yetkililerine ilettik beraber. Söyledik. Bütün yorumlarınızı da ilettik. Şu an için onlar da çok hızlı bir şekilde yapılanmaya çalıştıklarından dolayı bilgiler şu an güncel değil. Bazı işlere yetişmeye çalışıyorlar. Lütfen bu konuda da onlardan haber bekleyin ve internet sitelerini takip edin. Ama biz isteklerinizi Barış Hakeza dile getirdi, iletti. Kendilerinden yanıtı bekliyoruz bir taraftan.
Sorularınızı, eleştirilerinizi ya da merak ettiklerinizi hepsini biz yetkililere elimizden geldiğince iletmeye, cevap almaya çalışıyoruz.
Buraya da konuk olarak alıp bir de Er Meydanı'nda hadi bakalım anlatın diye de zaten çağıracağız, onu da söyleyelim.
Evet, mutlaka bunu da yapmayı düşünüyoruz.
Evet, sırada o zaman bir başka Türkiye haberi.
Evet.
Türkiye'yi ilgilendiren, ben hakikaten çok seviniyorum. Toyota'nın fabrikasını vakti zamanında gezmiştim. CHR malum Türkiye'de üretiliyor.
Ya şimdi CHR tabii ki Toyota'nın Sakarya fabrikasında bizim artık Türkiye otomotiv pazarının üretim açısından, yerli üretim açısından hani göz bebeği modellerden biri.
Kesinlikle.
Zaten senelerdir Türkiye'de üretiliyor. Şimdi onun yeni nesliyle alakalı çok güzel bir haber var. Yeni neslinde Toyota artık bildiğimiz bu kendi kendini şarj eden hibritin yanı sıra CHR'da plug-in hibrit yani şarj edilebilir hibrit versiyonu da sunacak ki bu da çok güzel bir gelişme.
Hı hı.
Ve biliyorsun şimdi Doblo yenilendi diğer taraftan ve yurt dışına çektiler üretimini, bu taraf boşluk kaldı. Şimdi burada bir endişe oluşabilirdi ya, bu plug-in hibrit şarj edilebilir hibrit yeni bir teknolojiyle gelecek.
Bravo.
Türkiye'de üretilmeye devam edecek mi ama Toyota bu konuda gerçekten hani yatırımını yaptı. Daha önce de açıklamıştı zaten. Gerekli yatırımlar doğrultusunda Sakarya'daki fabrikasını modernize ederek CHR'ı Türkiye'de üretmeye devam edeceğiz dedi.
Bu, evet.
Hani bizim açımızdan gayet güzel. Çünkü binlerce insan çalışıyor bu fabrikalarda. Binlerce insan ekmek yiyor. Bence hani elimizdeki modeli kaybetmemek
çok önemli.
Güzel bir
gerçekten
gelişme.
Öyle. Ya ben mesela Doblo için gerçekten üzülmüştüm. Hani o gidiyor diye. Çünkü ya Bursa dediğin zaman direkt olarak bununla yaşayan bir şehir.
Tabii
otomotiv
ki,
endüstrisiyle aynen. Yaşayan bir şehir. Şimdi Sakarya dediğin zaman Toyota gerçekten uzun zamandır orada ve hani CHR ne olur ne biter, buradan bir iş değişir mi? Orhan Özer sayesinde CHR Türkiye'de üretildi. Çünkü fabrikada sıfır hatayla çalışmışlar. Hı hı. O da yurt dışında yani Japonya'da bu CHR üretimine geçmeden önce bununla çok bastırmış. Hı-hı. Ve böylece kabul ettirmiş. Türkiye'ye bunu tabii böyle bir üretimi getirmek gerçekten çok kıymetli.
Evet,
i̇şte
çok
bugün
iyi.
Bile hala şimdi ne diyoruz? Hala Türkiye'de üretilen bir araçtan bahsediyoruz. Ama şimdi senin söyleyeceğin tabii bir başka yine güzel bir haber verdiğin haber. Nedir o?
Evet, burada Türkiye'de yalnızca CHR'ın üretildiğini görmeyeceğiz. Aynı zamanda CHR'ın bu versiyonda kullanılacak bataryalar da Türkiye'de üretilecek.
Şahane.
Yani bunun için doğrudan tabii ayrı bir fabrikaya da ayrı bir bölüm değil ama yani batarya hattı kurulması bile bence güzel bir gelişme.
Kesinlikle.
Bunun için bayağı bir yatırım yapıyor hatta şirket. İlk açıklamada mesela bu CHR ve batarya üretimi için toplam yanlış hatırlamıyorsam 7 milyar TL bir
çok iyi
yatırım yapılacağı açıklanmıştı. Bu bataryaların kapasitesi ne olacak? Yıllık 75 bin adet batarya üretimi yapılacakmış. Tabii bu ilk etapta mı yoksa iyi. Hani ilerleyen yıllarda kademeli olarak mı artacak? Evet. Bunu tam olarak bilemiyorum şu anda ama ve bu batarya üretim mesela fabrikada hani alanında uzman 60 kişiye çok tek iyi. İstihdam sağlayacakmış.
Çok iyi. Alanında iyi olan kişi olduğunu da düşünürsen kıymetli Hı-hı. insanlar gelecek. Yani şey bilgi anlamında daha kıymetli bir şey var. Yani bu bilgi birikiminin bu anlamda Türkiye'de kalması adına da çok önemli mesela.
Tabii ki evet.
Yani bu çünkü burada olmasa o kişiler yurt dışında çalışacaklardı. Böylece Sakarya'da bu, Gemlik'te işte hakeza TOG düşündüğümüz zaman yine batarya ile ilgili gelişmeler olacağı düşünürsek. Gelecek adına ümit verici bir gelişme bu doğrusu.
Aynen öyle. Son olarak şunu da söyleyeyim. Mesela bu batarya üretimi sayesinde Toyota'nın Avrupa bölgesindeki ilk batarya üretim hattı Sakarya fabrikasında kurulacakmış.
Çok iyi.
Bu da çok güzel bir gelişme.
Vallahi süper. Bu arada yani CHR'da çok güzel görünüyor yani.
Evet, aslında şimdi tam olarak bir tanıtım yapmadılar. Hı-hı. Sadece böyle bir prototip ya da konsept tarzı bir Hı-hı. şey gösterdiler ama tabii bundan çok da farklı olmaz.
Hani evet, birkaç çok yeri ihtimalle, değişir. Evet.
Ya tabii şimdi bilemiyorum. Çok ufak değişiklikler bile bir otomobili çok farklı gösterebiliyor ama.
Doğru.
Ya genel olarak ya mesela tabii, yani tasarım en azından, agresif bence.
Doğru. Tam olarak şey değil ama evet, böylece mesela senin de haberde de eklediğin üzere bu arada Toyota'nın şu anki genel müdürüne tabii onu da söyleyelim. Erdoğan Şahin de açıklama yapmış ve demiş ki Sakarya fabrikası artık küresel bir aktör. Bunu sağlayanlara tabii teşekkür ediyoruz. Bu evet. gerçekten güzel bir haber. Toyota'nın da burada bu işe devam etmesi, burada bu gücünü korumasını çok kıymetli buluyorum ben. Yani gelecek adına gerçekten çok önemli. Çok sevindirici bir haber gerçekten.
Gerçekten öyle.
Evet, bu Türkiye'yi ilgilendiren haberlerden sonra istersen bir de yurt dışına açılalım. Ne dersin?
Evet, yavaş
Şöyle
yavaş.
Şöyle bir Mi konuşalım madem öyle.
Evet, Xiaomi.
Xiaomi.
Xiaomi denince ya şimdi...
Telefon.
Hani diyecekler ki Xiaomi telefon markası, işte otomobil haberlerinde ne işi var? Evet. Ama artık Xiaomi mutlaka takipçilerimiz biliyordur. Biz
abi adam tencere de satıyor bu adam ya. Şimdi tenceresi de var. Bunun her arabası şey da olur. Niye olmasın değil mi? Tabii yani. Otomobil konusu çok gerçekten sıra dışı geliyor bana. Ama bu adamlar da sonuçta Çin'deki en büyük hem kendisi üreten hem de ürettiren şirket anlamında. O yüzden enteresan. Ama enteresan da bir araba var bu arada.
Evet,
ne oldu?
İlk defa tasarımı ortaya çıktı. Xiaomi'nin üreteceği ilk otomobilin böyle hani görüyorduk, kamuflajlı olarak görüntüleniyordu. Daha önce tabii haberleri yapılıyordu. Yok şirket kurdu, yok ortaklık kurdu falan filan. İlk defa böyle canlı kanlı üreteceği ilk modelin tasarımını gördük. Aslında şimdi çözünürlük olarak çok böyle kaliteli bir fotoğraf değil. Büyük ihtimalle bu
bir render'dan alınmış değil mi? Evet. Render görüntüsü olarak söylenmiş.
Ama tasarım net bir şekilde gösteriyor.
Yani böyle bakınca ben ilk anda baktığımda Tesla'ya da benzettim. Bir taraftan haberde de yazmışsınız zaten. Porsche'da işte benzeyen var. Arkasında full tam boy stop lambaları görüyoruz. İşte cam tavan bir nevi panorama gibi anladığım kadarıyla düşündürüyor.
Bütün otomobiller bütün artık birbirine benziyor.
Evet, hatta Jaguar XF'in de karışımı da diye de yazılmış anladığım kadarıyla.
Ya şimdi Cem abi özellikle elektrikli otomobil tarafında genel gövde yapısı olarak, silüet olarak otomobiller artık birbirine çok benziyor. Çok. Neden? Çünkü aerodinami elektrikli otomobiller için şimdi ayrıca bir öneme sahip.
Bravo.
Neden? En ufak bir detay bile, yani hava akışını sağlamak bile bir menzili 50-60 kilometre öteye taşıyabiliyor.
Bravo. Çok güzel.
Şimdi böyle olunca hani belli sınıflardaki otomobillerin bu genel yapısı da böyle kupe tarzı, işte kupe sedan karışımı tarzı böyle bir şey dönüşmeye başladı. Çünkü bundan çok fazla kayamıyorlar.
Evet.
Şimdi aerodinaminin kuralları belli, yapısı belli. O yüzden otomobiller birbirine çok benziyor. Ha, şu detaylar da benzemiyor mu? Yani farını değişik yapabilirsin ya da stoplarını yapabilirsin.
Tabii.
O da artık otomotiv pazarında belli bir moda var.
Doğru.
Moda oluşmuş.
Doğru.
Nedir bu moda? İşte stopları boydan boya uzanan stoplar.
Evet.
Artık her markada görmeye başladık. Yine boydan boya uzanan stoplar. Yine kupe benzeri bir gövde tipi.
Şey diye bakıyorum mesela, sanayi işi diye bakıyorum. Arka tarafa bir çarptığın zaman bütün stop lambası değişecek. Olduğu gibi masraf falan. Direkt tamirci gözüyle ve sigortacı gözüyle bakmış oldum.
Evet. Maalesef Türkiye'de artık böyle
tabii
bakıyoruz.
Tabii yani mecburen yapacak bir şey yok.
Ben hani ön tarafı biraz agresif beklerdim. Ön tarafta biraz daha böyle yumuşak bir tasarım
var.
Hani
sanki Japon arabası şeyi var böyle, havası var. Hani eski Japon arabalarının Yaris'in o hani ilk halleri falan vardı ya, eski Yaris diyeyim. Sanki biraz da öyle bakınca bu da görünüyor. Gerçi o far da mesela altta lidar sensörlerini görüyoruz. Yani üstte LED farlar varsa altta da bir sensörler var sanki, öyle gibi anlıyorum ben.
Tavanda da sensör var mesela. Artık Çin'deki çoğu arabada bunu görmeye başladık.
Bir
sanırım
de evet.
Lidar sensörü büyük ihtimalle.
Ha çok doğru tabii, tavandaki lidar sensörü değil mi? Çok doğru söylüyorsun evet. Böyle bakınca da bu arada hakikaten Porsche ya. Yani Porsche da düşünüyor ama o tavandaki lidar sensörü de bana eski rally arabalarını hatırlattı. Böyle oradan şey hava alırdı falan filan.
Evet, onların artık bu hava kanalları artık yeni araçlarda sensörlere dönüştü.
Çok iyi.
Çünkü şimdi bu teknoloji devleri otomotiv pazarına giriyor. Ama neden giriyor? İşte şimdi elektrikli otomobil üretmek biraz daha kolay. Neden? Komponentleri evet. belli. Parçaları daha az.
Doğru.
Yani bunu
üreten... Mekanik iş çok azalıyor.
Tabii bunu üreten belli başlı şirketler var zaten. Alıyor ondan teknolojiyi, alıyor ondan parçayı. Ya da işte gidiyor otomotiv üreticileriyle ortaklık kuruyor.
Doğru.
Onun fabrikasını kullanarak işte birlikte geliştirdikleri bir otomobili...
Doğru. Yani notebook üretirken nasıldıysa durum aslında. Hı. Şimdi bir nevi ona da benziyor iş. Yani notebook eskiden de aslında aynıydı. Yani 5 tane fabrika üretirdi notebook'u. Ama işte Apple'a da aynı. Diyelim ki Asus'u üreten şirket Apple'ı da üretirdi. Ne bileyim Acer üreten şirket MSI'ı da üretirdi falan. Ama sen dışarıda baksan hepsi ayrı markalar bunlar. Hepsi ayrı şeyler. Evet. Şimdi artık platform öne çıkmaya başladı. O yüzden de bunu üretilebilir hale gelmesi önemli.
Aslında çok detayları da belli değil. Doğru. Adı da MS11 olacakmış güya artık. Hani evet. Bunlar ilk sızıntılar.
Tabii. Yani doğru değişebilir.
Her şey değişebilir. Otomobilin tasarımı Mi Car bile
falan. Direkt değişebilir. Yani ne olur, Mi Box var, Mi bir şey var. Mi
Böyle Car yapsalardı olacak. Şaşırmazdım gerçekten.
Tabii evet.
Ne zaman üretileceği de aslında tam olarak...
Fiyat için ne diyorsun?
Belli değil. Yani fiyat için... Yaklaşık 35 bin dolar demişler. 35 bin dolar aslında çok da düşük bir miktar.
Yani evet
ama
bana...
Şimdi elektrikli otomobil, otonom teknoloji açısından ne kadar yüklü olacağını da bilmiyoruz. Gerçi evet, tabandaki lidar sensöründen bir bu az çok anlaşılıyor ama...
Doğru, bravo.
Şimdi bu teknolojinin hepsi bir maliyet.
Doğru.
Yani az çok zaten rakipleri de yanlış hatırlamıyorsam bu fiyatlara sahip.
Doğru. Tabii aynen öyle. Yani ben Xiaomi olunca nedense bir şey geliyor benim aklıma. Daha böyle fiyatla çarpıcı olabilecek... fiyatla çarpışabilecek bir fiyat sunabilir gibi geliyor. O yüzden 35 bin doları görünce hemen dedim tamam Tesla ne kadar acaba falan diye böyle bir anda düşündüm ama tabii açıklaması vardı işte. En ucuz Tesla galiba 25 bin dolara Tesla'yı bilmem ne kadar zaman sonra çıkartmayı planladığı bir şey vardı.
Daha evet çıkmadı.
Yani çıkmadı da. Hani onu düşündüm aklıma direkt o geldi. 25 bin dolar değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Sen 25 bin dolar demişti.
Evet 25 bin hani dolar ama daha çıkmadı.
Onları. Çıkmadı da hani insan şey, bu da çıkmadı sonuçta. Hı hı. Hani şey diyorum böyle 25 bin dolar ama tabii senin söylediğin şey her şeyi değiştirir. Yani otonom işte otonom 3 sunacaksa o zaman tabii iş değişir yani.
Evet,
başka türlü bakmak
gerekir. Yani teknik özellikleri zaten henüz belli değil. Yani teknik özellikleri için çok erken zaten. 2023'ün sonuna doğru piyasaya sürülebilecek diyor. Yani tabii bu gecikebilir.
Doğru.
Tam olarak belli olmayan detaylar bunlar.
Doğru. Evet. Peki. Sıradaki haberimize geçelim mi?
Geçelim.
Sıradaki haberimiz elektrikli.
Peugeot E3008.
3008. Evet.
Yani şimdi bunu geçen gün yapılan kapsamlı bir toplantı oldu. Hı hı. Peugeot tarafında. Bunu kendi yöneticileri açıkladı. Şimdi biliyorsun Türkiye'de de var. Peugeot E2008 var.
Doğru.
Gerçi şu anda araç satılıyor.
Evet.
Hani ismen var.
Ha, ismen onu diyecektim.
Ama
var da nerede?
Arabanın kendisi yok.
Yok.
Yani pek çok elektrikli otomobilde olduğu gibi şimdi Avrupa'da da böyle de Türkiye'de daha çok hissediliyor bu. Yani otomobil geliyor, satışa sunuluyor. Adı var, fiyatı var. Otomobilin kendisi yok.
Tabii. Yani benzinli için de yok bu arada yani.
Evet,
neredeyse
evet.
Hani benzinli, başka yakıtlarda da bulamıyorsun yani illa.
Evet.
Şey değil, elektrikli olması da gerekmiyor ama dediğin gibi adı var, kendi yok. Hani soruyorsun yok şu ayda 3 ay sonra 5 ay sonra şeklinde gidiyor. Hı hı. Nedir peki bu 3008'i özel kılacak bir şey var mıdır?
Şimdi 3008'i özel kılacak detay yeni bir platform üzerine inşa edilecek. Bu Stellantis'in yeni medium platformu var. Yani şimdi Stellantis tamamen %100 elektrikli araçlar için değişik boyutlara göre yeni platformlar duyurdu. İşte large platformu daha büyük segmentler için. İşte medium ve sanırım small'du küçük olanı
doğru,
hatırlamıyorsam.
Doğru.
Tabii bu isimlendirmeye göre mantıken de öyle.
Evet.
Şimdi bu 3008 medium platformunu kullanacak. Tamamen yeni bir platform. Şimdi E2008, E208 geldi ama mesela nasıl geldi? Var olan bir platformun üzerine...
İşte dönüşümle.
Dönüşümle geldi. Bu da artık hani %100 doğuştan bir elektrikli otomobil olmadığı için belli kayıplara neden oluyor. Çünkü %100 elektrikli otomobil olarak geliştirmediğin için onu menzil noktalarında, teknoloji noktalarında seni sınırlandırıyor. 3008'in elektrikli versiyonunda ise böyle bir durum olmayacak. Bu arada 5008 de gelecek 3008'den sonra. Onu
tamam.
da söyleyeyim. Onlarda şöyle önemli bir detay olacak. Öncelikli olarak elektrikli gelecek.
Ha, çok iyi. Evet. Native dediğimiz o bizim şeyde değil mi? Native elektrikli gelmiş olacak. Böyle
aynen,
yani şu
öyle.
Vardı
evet.
Bu şeklinde değil. Çok iyi.
Mesela biz TOG'da da diyoruz ya doğuştan elektrikli.
Evet. Tam olarak bravo. Evet.
Evet,
Türkçesi mesela, daha güzeli.
Yani 3008'in elektrikli versiyonu demek çok doğru olmuyor bu noktada. Çünkü
doğru.
İlk olarak elektrikli odağında gelecek. Daha sonra böyle elektrikli otomobillerin çok yaygın olmadığı pazarlar için diğer versiyonları da görürüz ama büyük ihtimalle oralarda da hibrit. Sadece hibrit görürüz yani. Çünkü
doğru.
Avrupa pazarında şimdi bu markalar Avrupa pazarı odaklı ve Avrupa pazarında 2030'lardan sonra yasaklar gelecek. İşte sıfır emisyonlu olmak zorundalar. elektrikli evet. otomobil üretmek zorundalar. Yani açıkçası markalar için şu anda benzinli ve dizel motorlara yatırım yapmak çok da mantıklı değil.
Mantıklı değil, evet.
O yüzden diğer versiyonları da büyük ihtimalle sadece hibrit olacaktır.
Fiyatla ilgili bir şey yok herhalde, değil mi?
Şu an için zaten fiyat konuşulmuyor. Zaten sonra,
evet, konuşmak da zor olurdu.
Ha, şöyle detay var. Yani elektrikli olmayan versiyonları da hibrit olarak satılır büyük ihtimalle demiştim. Hı hı. Peugeot burada bu elektrikli 3008 ve 5008 ile birlikte yeni 48 voltluk hafif hibrit motorunun da şöyle bir ön tanıtımını yaptı. Bu artık neredeyse 208'den başlayarak bütün ürün gamında kullanılacak bir hibrit motor. Yani 408'de de kullanılacak. Bu arada 408'in Türkiye lansmanını Şubat ayında gerçekleştirecek Peugeot. Onu da biz de olay yerinde olacağız.
Süper, olay yerindeyiz.
Bakalım fiyatları ne olacak?
Evet, heyecanla bekle. Her zaman fiyat işte. Böyle
maalesef, maalesef bizim ülkemizde evet, çok
önce,
konuşulan şey
önce
fiyat.
Önce fiyat, doğru.
Evet, hafif hibrit sisteme geri dönecek olursak. Evet. Burada açıklanan ilk verilere göre 100 veya 136 beygirlik bir gücü olacak bu sistemin.
Güzel.
Yani
makul olabilir.
Daha doğrusu bu 1.2 sistemde çünkü. Kullanılan benzinli motorun. Burada hı-hı. aslında tanıdık bir benzinli motor var. 1.2 litre PureTech benzinli motor kullanılacak. Yani küçük entegre elektrik motoru da 21 kW'lık
yani
bir destek
şehir
sunacak.
İçinde seni desteklesin. Hatta belki bugün konuşuruz vakit kalırsa Toyota'nın o kararıyla elektrikli otomobillerle ilgili açıklamasına aha. dair. Aslında hani içeride işini görebilecek iyi bir seçenek bu böyle baktığınız zaman.
Aynen öyle. Ya zaten hibrit sistemin yani kısaca amacı nedir? Yani şehir içinde biraz daha tüketimi desteklemek. Çok düşük hızlarda elektrik motoruyla evet. arabayı hareket ettirmek. Belli yere kadar
salınımı
yapabiliyorsun.
Salınımı azaltmak.
Tabii.
Evet.
Aynen öyle. Tabii. Yani normal otoyolda da ya da kalkışlarda da ekstra güçle motora destek
tabii.
olmak.
Aynen öyle. Aslında böyle bakınca çok makul görünüyor doğrusu.
Aynen öyle.
O zaman istersen Tesla'nın şu ilgi çekici haberine doğru geçelim bakalım.
Evet.
Yani Tesla'yı şimdi yayından önce konuşmuştuk. Hani bazen acayip övüyorlar, bazen acayip gömüyorlar değil mi?
Maalesef.
Bugünküsü nasıl? Bugünkü haberimiz?
Bugünkü yani gömülen tarzı
ilgili
bir haber.
Ne olmuş bu sefer ya?
Abi çok ilginç bir şekilde Tesla Model Y sürücüsü yolda böyle otobanda dümdüz seyrederken arabanın direksiyonu çıkmış.
Direksiyonu çıkmış?
Evet. Yani ya, ben böyle bir olayla karşılaşsam şaka herhalde gibi. Şok olurdum ya.
Direksiyon yani... Tesla gibi. Şimdi şöyle eskiden bu haberleri duyardık ama ya millet bunu matrak olsun diye bile yapardı. Yani sökerdi. Hı hı. Giderken sökerdi. Takardı falan ama bu dediğim yani şey 124 günleri falan. Yani ne bileyim hani o zamanlar böyle. Ta hani fiyat 124 günleri falan onlardan bahsediyorum. Böyle çok duymuyordum. Bu şimdi hakikaten çok enteresan oldu.
Acaba böyle yeni bir opsiyon falan mı?
Çıkabilir. Kolay değiştirilebilir direksiyon. Yolda giderken bile değiştirebiliyorsunuz falan.
Evet. Çok ilginç. Bir de eski bir araba da değil yani. Hani yani burada belirtilene göre bir haftadır falan. Yani almışlar bir haftadır kullanıyorlar ve arabanın direksiyonu
düşünsene
düşmüş.
Bugün başına gelsin mesela. Bir haftalık araba aldın ve direksiyon elinde kaldı. Hem de otobanda giderken ne
abi,
yaparsın?
Kahrolurum ya.
Gerçekten öyle. Ya yani bir de, birincisi kurtulur musun? Hani
evet,
o var.
Evet yani çok şanslılar. Zaten adam da belirtmiş. Hani çok şanslıyız ki arkamızda yakınımızda bir otomobil yoktu. Düşünsene hiçbir şekilde manevra yapamıyorsun ve yolun tamam. en sol şeridindesin. En hız akan
tabii,
trafiktesin
tabii, evet.
yani. Yani demiş ki şükür ki arkamızda araba yoktu. Fren yaparak durabildim. Ne yani düşünsene ya, arkanda araba var. Fren yapmak zorundasın. Direksiyonun yok. Nereye gideceğin belli değil. Çok ilginç bir durum yani.
Bence... Daha önce de olmuş galiba böyle bir şey. Ben çünkü evet. şey hatırlıyorum, okudum zannediyorum.
Evet.
Şey Model 3 için mi? 2 yıl önce
2020
mi?
2020 yılında Model 3'te olmuş sanırım böyle bir olay. Tamam böyle hani üretim tarafındaki kusurlarıyla işte ne bileyim işte boyasında çıkan bir sıkıntı falan filan böyle kalite sorunlarıyla gündeme geliyor ama bu tarz böyle direksiyon çıkması falan
bu,
ilginç
evet,
bir
bu,
konu
bu
yani.
Çok ilginç. Yani bu gerçekten çok kolay değil. Bir de bugün bir haber vardı galiba. Gömme haberlerini ek yapabileceğimiz yanma olayı mı ne bir şey olmuş yanmış herhalde.
Evet bir de, bu sefer bir Tesla Model S yani bu aslında çok absürt olmayan bir konu. Hmm. Bugüne kadar birçok elektrikli doğru. otomobilin yandığına şahit olduk. Tesla Model S cayır cayır yanmış.
Evet.
Yani sebebi nedir?
O pek artık, bilinmiyor gibi.
Evet yani büyük ihtimalle bir araştırma yapılır bunun üzerine. Daha önce de görmüştük. Yani buradaki ilginç konulardan biri aslında ilginç değil. Yani tabii koskoca bataryalı bir otomobilden bahsediyoruz.
Evet.
22.700 litre su harcanmış bu otomobili söndürebilmek için.
Çevreciydik abi biz. Yani bu otomobil çevreciydi. Söndürmek için orman yangını söndür gibi söndürmüşsün.
Ama şöyle de ilginç bir konu var. Haberde belirtilene göre mesela Tesla otomobillerine acil durum müdahale kılavuzu koymuş. O kılavuzda da yanan elektrikli otomobilin bataryasını söndürmek ve soğutmak için 3000 ila 8000 galon yani yaklaşık 11.000 litre ile 30.000 litre arasında su gerekebileceği yazıyormuş.
Ha zaten yazılı yani aslında bilinen bir şey.
Evet.
İnanılmaz.
Yani aslında şimdi bu bataryalar yandığında suyla söndüremez yansın falan diyorlar ama acaba hani bu bir soğutalım o yansın hesabı mı? Çünkü lityum bildiğim kadarıyla bunlar lityum iyon bataryalar ve lityum yandıkça böyle kendi oksijenini kendisi üretiyor ve buna köpükle de müdahale edemiyorsun. Köpük neden sıkılır? İşte yanan yerin oksijenle bağlantısını kesmek için.
Evet,
çünkü
bravo.
Alev dursun oksijenle bağlantı. Ama bunlar alttan kendi oksijenini ürettiği için bu sefer köpük de işe yaramıyor.
Kabus ya.
Yani su da aslına bakılırsa çok işe yaramıyor herhalde. Çünkü 22 bin neredeyse.
Yani nereden bulacaksın onu canım? 22 bin evet. Yani
müthiş bir çaba.
Garip yani hakikaten gümülesi bir durum bu arada.
Evet,
22 bin litre.
Gerçekten bu teknolojinin yani batarya konusunda elektrikli otomobillere eğer otomotiv dünyasının geleceği olarak görüyorsak evet. Bu batarya teknolojilerinin ya çok daha şey iyi öyle. Bir noktaya gelmesi gerekiyor.
Yani hadi denizde giden için tamam sorun değil yani gemiyi batır sönmüş olsun diyeceğim de yani evet. Elektrikli gemiler de malum çıktı. Ama yani diğer araçlar özellikle uçak gibi, otomobil gibi, işte kamyon gibi mesela düşünün kamyonlar da var, Tesla trucklar falan var. Onların elektriklerini düşünemiyorum. Onların yandığını şey, düşünemiyorum. Onlardaki, onlar herhalde şeydir yani. Bunun da 10 katı falandır.
Tabii canım. Onlarda yani bunda 100 kilowatt saatlik batarya varsa onda 5 katı 10 katı falan bir batarya vardır.
O zaten geçmiş olsun.
Bunlar yeni yeni geçilen teknolojiler. Batarya teknolojileri, elektrik doğru. Motor teknolojisi sürekli gelişiyor. Yani doğrudan ya yandı diye elektrikli otomobiller.
Tabii. Tutaka kardeşim, değil tabii yani.
Bu ne evet, ya evet, falan evet. Değil ama ya bu teknolojilerin artık yavaş yavaş gelişmesi lazım. Belki de bir 10 yıl sonra diyeceğiz ki ya öyle bir noktaya gelecek ki teknoloji. Vay be elektrikli otomobilden önce araba mı varmış diyeceğiz yani belki de.
Evet. Doğru. Bir sonraki haberimiz zannediyorum Audi ile ilgili.
Evet. Audi yani bu 2021 yılından beri yanılmıyorsam böyle sfer küre konsepti böyle
evet.
Elektrikli otomobil konseptlerini tanıtıyor. Hep böyle işte Grand Sphere, Active Sphere.
Bunların her biri elektrikliye dayanıyor öyle
tabii,
mi?
Tabii bunların her biri evet. Elektrikli otomobil konsepti. Şimdi son olarak da bunların dördüncü ve son üyesi olan Active Sphere konseptini tanıttı. Yani gövde tipi olarak aslında biraz...
Çok yakışıklı görünüyor ya.
Yakışıklı görünüyor. Mesela konseptlerin böyle çok garip, fütüristik
evet.
Çalışmalar olmasına alışığız. Mesela bu sanki böyle üretime biraz daha yakın bir otomobil gibi görünüyor.
Evet evet doğru. Demek ki ona artık alıştırdılar. Ben de araca bakarken Carlos Sainz'in de kullandığı Dakar Rally'sindeki versiyonu aklıma geliyor.
Evet değil mi?
Biraz yani onu da böyle andırıyor falan. O yüzden o da e-tron bir şey kullanıyordu. Elektrikli tamamen yine Dakar'da kullanılan enteresan şeylerden biriydi. Elektrikli otomobillerden bahsederken. O da mesela ilginçti. Çölü işte o bütün zorlukları elektrikli otomobille geçiyorlardı. Bu söylediğinde ben bilmiyordum sfer konusunu böyle birleştirdiklerini. Bunu özel kılan bir şey var mı peki?
Yani şöyle bir konsept çalışması olduğu için tabii ki çeşitli oyuncakları var. Yani oyuncak evet. Diyeyim artık.
Güzel.
Şöyle nedir? Mesela yani buna tabii çok böyle ilginç bir detay değil ama süspansiyon sistemi sayesinde mesela off-road modunda süspansiyon biraz daha yükseltilebiliyor. Normalde biraz daha aerodinami açısından daha alçak bir otomobilken off-road modunda yerden yüksekliği arttırılabiliyor.
O tabii, zaman iyi benzetmişim ben. Dakar'a benzemesi evet. Demek ki doğalmış. Okey. Evet. Anlaşıldı.
Diğer bir dikkat çekici özelliği ise ki bu daha dikkat çekici bir özellik. Arka camı elektrikli olarak yukarı doğru kaydırılabiliyor ve böylece arka tarafı bir nevi pick-up kasası gibi kullanabiliyorsun. Açık bir şekilde. Böyle pick-up kasası gibi arka kısım çok açık. Açılabiliyor. Audi'nin belirttiğine göre burada iki tane böyle tam boy elektrikli bisiklet taşıyabiliyorsun. Yükseklik açısından da sıkıntı olmadığı için. Öyle değişik bir tasarım yapmış Audi. Bence tasarımı gayet güzel olmuş.
Güzel,
gayet
şık bir otomobil olmuş. Yani bu elektrikli konseptinde hep şey var yeni. Hani onu hissettirecek araçlar arıyoruz malum olduğu üzere.
Aynen
bu
öyle.
Da onu gösteriyor. Alt tarafta enteresan bir haber var. Şimdi gördüm ne o?
Dacia
çok iyiymiş.
BMW ile dalga geçmişti bu. Koltuk ısıtma özelliğini abonelik olarak sunma konuları vardı bir.
Öyle bir şey mi var?
Tabii yani bu arabada da donanım olarak var olacak. Sen mesela koltuk ısıtma özelliğini kullanmak mı istiyorsun? Onu multimedya sistemi üzerinden çok aylık olarak abonelik yapıp koltuk ısıtma özelliğini aktif edeceksin. Ama bu otomotiv dünyasında son dönemde çok konuşulan konulardan biri abonelik sistemine geçiş.
Tamam ama hani kiralarsan olabilir de arabayı satın almış kiralama
yani
araba
şöyle yanlış hatırlamıyorsam mesela bu olay çıkmadan önce sen çok arabayı iyi. Satın aldın.
Hı hı.
Tabii bu özellik de vardı. Sen sürekli kullanacaksın. Bu özellik kullanılmaya yani yürürlüğe anladım. Girdikten sonra alınacak otomobiller için geçerli bir olaydı. Tamam. Dacia da bununla bir nevi dalga geçmiş. Ne yapmış işte? Sıcak
ne
su
de,
torbası.
Sıcak su torbası evet.
Sıcak su torbasıyla.
Evlerin hemşiresi derler böyle türlü ağrıya sızıya iyi gelir falan diye. Ondan mı koymuş şeyle reklamında falan?
Evet.
Çok iyiymiş.
Markalar evet. Böyle böyle birbirleriyle dalga geçiyorlar gerçekten. Ama İlginç. Dacia'nın da BMW ile dalga geçmesi biraz...
Tabii o da evet olmuş. Evet aynen, o da ayrı bir şey yani. İşte düşmeyeceksin böyle dile. Bahsettiğin tabii şimdi böyle güldük ama Tesla'nın tabii yaptığı mesela o arabada özellik var. Yani işte menzil meselesi. Geliştirmek istiyorsan ayrı bir para veriyorsun. Halbuki aslında o arabada bu var yani.
Tabii.
Yok değil. Abonelikle sunması tabii rahatsız edici ama mesela bir benzerini şöyle görüyoruz. Arabayı aldın, arabada o özellik var ama yazılımla kapatılmış. Yani şu anda olan işte ben de mesela Berlingo var. Berlingo'nun bazı modellerinde, birçok modelinde aslında yazılımla açılabilecek özellikler var. Ne bileyim işte farları sinyale bağlamak, gösterge okumak, öndeki arabanın arabayla o güvenli mesafede fren yapma olasılığını, otomatik fren sistemini aktive etmek. Bunlar mesela normalde aldığın zaman olmayan ama yazılımla açılabilen şeyler. Abonelikle bunu vermesi daha mı doğru bilemiyorum. Hani dediğini görüyoruz. Görmüyor da değiliz yani. Yok da değil şimdi. Sanki ne yapmış BMW dediği gibi de olmasın da.
Yani çok da eleştirilen bir konu ama mesela hani ben atıyorum arabamda koltuk ısıtma istemiyorum. Bu özellik mesela tamam ben sana bunu abonelikle sunacağım deyip arabayı bana daha ucuza veriyorsa neden olmasın?
Aynen öyle. Kesinlikle katılıyorum.
Fiyattan doğru. Kırıyorsa.
Evet. O zaman da zaten sıcak su balonuna gerek kalmaz. Evet. Bir de bir konumuz daha var galiba.
Şimdi bugün sıcağı sıcağına paylaşılan veriler 2023'ün ilk verileri aslında. Ocak ayını bitirdik. Güzel. Şubat ayına giriş yaptık ve Türkiye otomotiv pazarının Ocak ayına ilişkin ilk verileri paylaşıldı.
Hadi bakalım.
Burada dikkat çekici bir detay var. Ocak ayında Türkiye'de 1071 adet elektrikli otomobil satılmış.
1071. Evet. Enteresan. Malazgirt yani... direkt. Bağlamış oldum şimdi. Tokada evet. Şeyle böyle oradan oraya. 1071 güzel ama hakikaten iyi bir gelişme bu.
Marka tarafında sana birazdan değişik bir şey söyleyeceğim. Tamam. Şimdi ve 1071 adet gerçekten bir ay içerisinde güzel bir sayı, güzel bir adet.
%2.87 pazar evet, payı.
Neredeyse %3.
Yani gayet iyi.
Yani Türkiye otomotiv evet. pazarında bugüne düşünürsen, kadar %1'in altındaydı elektrikli tabii. otomobiller.
Değişimi de görüyorum şu an bu arada. Değişim %522 oluyor. Pazar payına %522 artış diyor mesela.
Evet.
Evet tabii çok büyük hakikaten doğru. Gerçekten sadece büyük. Ocak ayında baktığımızda bu. Yani geçen tabii, seneki şey 234 adet. Şimdi 1071 adet. Çok iyi.
Yani 2000 tabii şimdi bunda şey de var. Arzın da değişmesi var. Şimdi 2022'nin Ocak ayında kaç tane elektrikli otomobil vardı? Şimdi kaç tane elektrikli?
Tabii,
2022
tabii.
yılında birçok elektrikli otomobil geldi. Bu arada sen marka olarak söyledin. Şöyle de ilginç bir detay var. 2022 yılında Türkiye'de satılan elektrikli otomobillerin her 5 elektrikli otomobilden biri Mercedes'in EQ markasından olmuş.
Allah Allah.
Böyle de
çok
ilginç
iyi.
Bir detay var.
Mercedes
ama
demek ki...
şimdi baktığın zaman çok da ilginç gelmiyor kulağa. Neden? Şimdi belli uygulanan vergiler var bizde biliyorsun.
Evet.
ÖTV de bunların
bir tanesi.
Babası.
Başında gelen. Evet.
Başında gelen.
ÖTV alana araba veriyoruz kampanyasını hep hatırladım. Çok iyi bir geyikti o mesela.
Aynen öyle. Ya şimdi mesela baktığında %50 %60'lık ÖTV dilimine Hyundai'de giriyor. Mercedes de giriyor. Bakıyorsun şimdi elektrikli otomobil alacaksın. X markası 2 milyon lira fiyatı var. 2,5 milyon lira fiyatı var.
Evet.
Çünkü neden? Yüksek güçlü model ve vergisi yüksek. Mercedes'e bakıyorsun. Diyorsun ki o da 2-2,5 milyon civarında. Ya diyorsun ben şimdi lüks algısı burada devreye giriyor.
Evet.
Ya Mercedes mi alayım?
Tabii.
X markasını mı alayım?
3 yıldız işi değiştirir tabii.
Aynen. Evet. Bu sefer şimdi tabii ki Mercedes tercih ediliyor. Doğru. Tabii BMW'nin elektrikli otomobilleri yok mu? Var.
Evet.
Ama
evet.
işte bu da ilginç bir detay.
Ya tabii o dediğin gibi sonra gelen markalar daha önceden lüks otomobil olarak bilinen markalar arasındaki seçimi zorlaştırıyor ve tabii ki doğal olarak o lüks markaya gidiyor. Daha sonra da kazanacağını düşünerek.
Tabii ki evet.
Evet o mesela kritik Türkiye'deki vergi politikasına uygun bir sonuç diyorsun anlaşılan. Evet.
Aynen öyle. Bu arada hibrit araçlar da bayağı yükselmeye başlamış yani. Hibritlerle birlikte elektrikli otomobillerin payı %14'e çıkmış.
Çok iyi. Bence büyük şehirlerde çok işe yarayacak otomobiller, hibritler.
Ya açıkçası elektrikli
doğru, tabii,
otomobiller
hibritler, evet.
bizim için biraz daha erken. Neden? Bizde çok altyapı yok şu anda. Ben mesela evet. hani çoğumuzda öyledir mesela. Ben normal bir mahallede, normal bir apartmanda oturuyorum. Ben arabayı park edecek yer bile zor buluyorum ki.
Düşün,
kaldı ki ben otomobili
gece.
Evimin önünde şarj edeyim.
Evet.
Yani her yerde ben DC şarj istasyonu bulamam ki. Mesela
tabii.
geceden sabaha şarj etmek isterim
doğru.
kapımın önünde ama çok da mümkün değil. Herkes doğru. müstakil evde ya da
tabii,
işte
tabii. garajım olacak da, otoparkı
olan
olacak da, tabii.
böyle şey rezidanslarda oturmuyor yani.
Doğru, doğru,
o yüzden
aynen.
bizim için biraz daha erken burada tabii şeyler devreye giriyor. Hibrit otomobiller devreye giriyor.
Doğru. Nissan'ın seçenekleri gibi seçenekler. Aslında elektrikli ama değil. Işte
evet,
benzinli
evet.
gibi. Doğru.
Ya da
evet.
işte Toyota'nın başından beri kullandığı
yaptığı
işte
gibi hibrit. Evet. Hakkını verelim. Sonrasında otogaz görüyorum. Otogaz hala ciddi bir seçenek.
aslında fiyatı da çok artmasına rağmen hala çok ciddi bir seçenek anlaşılan. %229 geçen yıla göre otogaz için mesela 1303 araç satılmış görünüyor. Geçen sene 308'miş. %229 bu tabii ki dizelin aslında şey bak evet zaten tam diyecektim ki dizelin
payı evet. Sürekli düşmeye devam ediyor. Neden artık arz yok yani? Hani evet. Baktığında istediğin
dizel yakıt artık şey değil, evet, avantajlı
fiyat
değil.
Fiyat listesine bak. Sadece içten yanmalı olarak benzinli motorlar var. Dizeli artık üretmiyorlar. Neden? İşte Avrupa'daki o durumlardan dolayı.
Doğru. Bir de tabii artık yani dizel yakıtın fiyatı benzine göre avantaj sağlamıyor çok fazla.
Evet, avantaj olmaktan çıktı biraz.
O da haliyle ciddi bir eksi. Bu da zaten pazar payı değişimine baktığında %27 düşmüş görünüyor. Aslında tabii dizelin yoksa daha önce mesela Nissan'ın ve bazı başka bu lider olan araçların otomatik ve dizel olduğu zaman şu oluyordu yani. Hem konfor var hem ekonomi var arabada ya geliyordu. Şimdi işler değişiyor tabii.
Şimdi işler dizelin aleyhine döndü.
Evet. Bu arada benzin de düşmüş. Yani %7.75 de benzinin araçta da düşüş var. Bu da mesela enteresan. Pazar payı anlamında tabii söylüyorum.
Demek ki insanlar biraz daha hibrite yöneliyor.
Evet, demek ki çok doğru. Oradaki pay o tarafa gitmiş.
Aslında çünkü hibrit seçenekler de artıyor. Mesela şimdi buradaki verileri çok fazla incelemedim. Yeni düştü önüme. Sırf hani videoda bahsetmek için.
Evet tam canlı
söyledim ama mesela buna hafif hibritler de dahil mi acaba? Yoksa normal hibrit mi?
Bence dahil. Dahildir.
Onları
ayırırsan aslında senin hep daha önceki videoda anlattığın bir konuydu bu. Buyursunlar.
Onu da aslında yani hafif hibriti de içine alıyorsak çok da mantıksız değil yani bu derece yükselmeleri. Çünkü artık birçok marka benzinli motor seçeneğine hafif hibrit dahil
katıyor,
edip
doğru.
İşte biraz daha karbon emisyonunu düşürmeye, biraz daha yakıt verimliliğini arttırmaya oynuyor. Evet. O yüzden seçenekler çoğaldıkça pazar payının yükselmesi de normal.
Normal. Daha önce bir şey demişti Toyota. Demiştik ya elektrikli otomobillere bu kadar çabuk geçmeyelim tarzında bir çıkışı vardı. İşte hazır değilsin falan diye böyle bir saldırıya da uğradı. İşte Toyota yetişemiyor demek ki bu işe. O yüzden de diyor ki bunu engelleyin gibilerinden bir konu söylemişti. Ne dersin? O konuda bir açıklama var. Makul de görünüyor bana.
Ya şimdi Toyota başından beri zaten şimdi Türkiye'de özellikle hibritlenince ilk akla gelen markalardan biri Toyota.
Tabii yani mesela Amerika'da bile düşünsen işte ne o? Bir tane meşhur model var. Prius. Ya elektrikli hibrit otomobil dediğinde direkt olarak Prius'tan bahsedilen.
Tabii ki.
Hani eleştirileceği zaman da eleştirilen, işte övüleceği zaman da övülen model olarak oydu. Yıllardır da böyle görüyoruz. Evet. Başka markalarda yok değil tabii ama.
Aynen öyle. Yani şimdi saf elektrik otomobillere geçişte Toyota'nın aslında çok geride kaldığını görüyoruz. Bunun da nedeni aslında pek çok farklı nedeni olabilir. Teknoloji geliştirmekte geç kalmış olabilir. Yani ama en çok bunu bastıra bastı söylediği konulardan biri biz sadece elektriğe geçiş yapmak istemiyoruz diyorlar. Toyota bunu bastıra bastı söylüyor. Evet. Son açıklaması da aslında bu yönde ve bu sefer ilginç bir şeyle desteklemişler bu açıklamalarını. Diyorlar ki işte saf elektrikliye geçişin karbon emisyonlarını azaltacağı en doğru oranda azaltacağına yönelik çalışmalara biz katılmıyoruz diyorlar. Şöyle de bir şey demişler mesela lityum iyon bataryalar üretiliyor. Yani 100 kilowatt saatlik bir kapasiteye sahip batarya ürettiğini düşün.
Evet.
Lityumdan. Yani bunu diyor ki 10 tane içten yanmalı motorlu bir otomobil var. Bunları hibrite veya saf elektrikliye dönüştüreceksin. Yani sen diyor ki elinde 100 kilowatt saatlik batarya üretecek lityumla sadece bir tane saf elektrikli otomobil mi yapmak daha mantıklı? Yoksa 9 tane hibrit otomobil yapmak mı daha mantıklı? Evet. Onların açıklamasına göre şimdi rakamlar çok elimde yok ama 10 içten yanmalı otomobilden 9 tanesini hibrite dönüştürmek karbon emisyonlarını azaltma açısından daha yüksek etki ediyor.
Çok iyi gerçekten. Yani şimdi bir kere şöyle bir algı var. Hani elektrikli olunca bu hiç doğaya zarar vermiyor tarzında bir düşünce. Aslında temelde şöyle TAPGİR'de de vaktinde konuşulan bir konuydu bu çok yıllar evvel. Yani elektriği üretmek için de zaten aslında doğaya zararlı olan bir yöntemden geçiyor. Yani elektrik doğaya tamamen dost bir şekilde üretilmiyor. Evet harcarken böyle ama üretilirken yani işte o santrallerde üretilirken tamamen doğaya dost bir şekilde üretilmiyor. Ne bileyim termik santral var işte hidroelektrik santral var. Dolayısıyla bunların her biri aslında yine doğaya geri planda daha büyük zarar verme ya da işte hani o ihtiyacı arttırdığın için daha çok zarar verme potansiyeli olan şeyler. Yani belki burada işte hidrojen sonucu biraz daha şey ama onun da tabii geliştirmesi ve maliyeti çok yüksek anlaşılan bugün için. Toyota'nın bu çıkışı şehir içinde bu diyelim ki çok kullanılıyorsa ve işte uzun yollarda bu çok düşüyorsa diyelim ki bu karbon salınımı belki Karşılaştırınca hakikaten mantıklı, yani şu an ben dinleyince akla yatkın geliyor. Yani düşününce sanki olabilir. Yani rakamlara bakmak lazım ama tamamen elektrikli üretmek yerine belki hibritle geçiş dönemini tamamen verimli bir şekilde değerlendirmek veya belki de hakikaten sonuç olarak daha faydalı olacaksa ona yönelmek daha doğru olacaktır ama bir elektrikli furyası var. O mutlaka kabul edilmeli.
Evet.
Ama bir taraftan da az önce konuştuğumuz gibi yani hayata ne kadar uygulayabileceğimiz konusunda hala çeşitli sıkıntılar varken bir taraftan da bu var. Ama işte o da mekanik. Mekaniğin sorunları başka. Hani acaba onu mu korumak istiyorlar da bu yüzden mi? Çünkü otomobil satmanın çok karı yok ama bakımla ilgili ciddi bir kar söz konusu.
Evet. Yani elektrikli otomobillerde bu bakım çok azalıyor.
Çok azalıyor.
Yağ değişimi yok, şusu yok, busu yok. Yani belli rutin bakımları var. O da içten yanmalı motorlu otomobillere göre çok daha az.
Tesla için mesela şöyle diyorlardı. Bir arabanın servise gelmesini istemek, bir periyodik bakım için servise gelmesini istemek, telefon aldınız, iPhone'unuzu işte yılda bir kere götürün, Apple'a gösterin demek kadar aslında ayıp olması lazım gibi. Hani işte ya niye istiyorsun? Ben sana niye getiriyorum bu telefonu şimdi demek gibi geliyor. Çünkü aslında içerideki mekanik o kadar azaldıktan sonra iş daha çok yazılıma ve uzaktan müdahaleye kalıyor.
Evet.
Onun için de ne var? Sarf malzemesi. Yani lastik değiştireceksin. Silecekteki bantı değiştireceksin. Onun için de zaten servise gitmene gerek yok. Yani ne bileyim kılıfını, telefonu değiştirmek gibi yani. Bu mesela bunun için mi söylüyor yoksa diğer için mi söylüyor onu bilmiyoruz. O yüzden çok emin olmamakta. Yani tam bir taraf tutmayalım ama.
Bu arada söylüyor. Toyota %100 elektrikli otomobillere tamamen karşı değil. Sadece
değil mi?
Diğer seçeneklerin de göz ardı edilmesinden hoşnut değiller anladığım kadarıyla. Yani evet. Adamlar diyor ki %100 elektrikli otomobil olsun tamam ama bir yanda hibritler de olsun.
Gerçekçi.
Bir yanda hidrojen de olsun.
Doğru.
Hani diğer sürdürülebilir kaynaklara da bakalım. Sadece bataryalı elektrikli otomobillerle bu iş olmaz diyorlar. Yani bu tarafta sadece bunu diyen Toyota
değil mi? Evet.
Gibi.
Evet.
Bir de diğer markaları da eleştiriyorlar mesela. Çünkü diğer markaların açıklamaları hep şeyde. Biz saf elektrikli otomobile geçiş yapıyoruz. İşte her şey planlandığı gibi giderse, bir aksilik olmazsa hep açıklamalarında bu yönde bir şeyler var, ibareler var. Toyota da diyor ki ya biraz gerçekçi konuşun diyor yani. Hani açık konuşun. Neden her şey yolunda giderse? Ya diyor ki ileride zaten batarya konusunda, bataryaları kullanılan materyaller konusunda bir kıtlık olacak. O olmazsa her yer elektrikli otomobil olduğunda altyapı konusunda, elektrik altyapısı konusunda bir kıtlık olacak. Hani bunları göz ardı ediyorsunuz ve biraz daha böyle olumlama yapıyorsunuz tarzında eleştiriyorlar diğer markaları.
Yani haksız da görünmüyorlar bence. Çok haksız değiller çünkü hemen bu çip krizine yaşadığımız olaya baksak.
Evet.
Nereden bilecektin çip krizi olacak da işte millete araba yetiştiremeyeceksin yani. Gidip de soracaksın abi 3 ay sonra 5 ay sonra diyecek ve millet seni sırada bekleyecek yani araba almak için. Bu olacak bir şey değildi. Yani yarın bir gün bu olduğu zaman valla işte tekrar benzinli araba bekliyoruz bakalım üretelim bir falan diyecek halleri yok yani. O yüzden veya benzin istasyonlarını kapattın ve sonra benzin istasyonu gerekti. Nasıl olacak?
Tabii.
Bir taraftan da yine yayın öncesinde konuştuğumuz aslında bu piller ne olacak sonra? Yani hani doğayla dost falan diye söylüyorum. Bu piller daha sonra ne olacak? Ya bunları kullandık, ömürlerini bitirdik. Şurada kalem pili bile çöpe atarken şey ya bu zararlı deyip dert ediyorsun. İşte bir ara vardı hala aktif bilmiyorum. Pil toplama yuvaları vardı. Onlar bile doğa için o çinkoydu şuydu buydu müthiş zararlı diye ya normal çöpe atmayın bunu dediğimiz bir konu varken şimdi bunları araba araba üretiyor ve yıllar sonra hurdalıklarda işte bu araba araba piller olacak diye düşünürsek acaba ne olacak? Yani bir taraftan
İşte burada da yani geri dönüşümün aslında geliştirilmesi aynen, devreye evet. giriyor. Yani bu bataryaların hani ikinci ömür diyoruz ya otomobilde kullanıldı. İşte ömrünü tamamladı. İşte ikinci ömrü de ne bileyim mesela
evde
işte
kumandalarda
bir ev için ne bileyim iyi. Jeneratör olarak evet. kullanılması ya da işte bir ev için güç depolama olarak kullanılması tarzında bir
evet.
geri dönüşümler
yine
olabilir.
Yine tabii olasılıklardan belki Toyota'nın haklı itirazı da zannediyorum bu oluyor. Yani olasılık ya bunu tamam ya o zaten teknoloji gelişiyor bunu evlerde kullanacağız. Yani, tamam şimdi niye kullanmıyoruz o zaman? Çünkü şimdi çok pil yok. O zaman çok pil olacak falan böyle hani
evet.
şeye benziyor. Var ya işte Almanya kaybederse işte Rusya iki gol atarsa falan var ya işte o zaman çıkıyormuşuz falan gibi.
Bu tartışma hani, böyle iki taraflı
götürür,
uzar gider yani şu anda.
Tamam. Peki. Güzel bitti doğrusu.
Evet.
Bununla kapatalım istersen.
Toyota'nın açıklamalarıyla kapattık.
Evet aynen öyle. Sevgili dostlar bu Oto Gündem'in ilk bölümüyle karşınızdaydık. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Ben Cem Sümbül.
Ben Barış Çankı.
Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.